Ayrım 20.
Avrupa'dan 1918'de dönmüş olan Osmanlı tümenlerine Kafkasya'ya gitmelerini emretmiş olmasının nedeni buydu. Kendisi Kasım 1918'de Odessa'dan Bakü'ye gitmeye niyetlenmiş ama hastalığı buna engel olmuştu. Aynı zamanda da o ve Talat, teşkilat-ı mahsusaya Anadolu'nun bir takım noktalarındaki gizli depolara silah ve mühimmat depolaması emrini vermişlerdi. Ekim 1918'de Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı olarak yeniden kurulan bu teşkilat, kendilerine ülke içinde gerilla çeteleri oluşturma talimatı verilmiş özel görevliler göndermişti. Bu yapılması zor bir şey değildi. Çünkü bu türden birçok topluluk zaten mevcuttu ve bunların Ermenilere ve Rumlara yapılan kötü muamelede tüyler ürpertici rolleri olmuştu. Bunlar silahlarını teslim edecek ve dağıtılacak olurlarsa cezalandırılacakları korkusuyla yaşıyorlardı. İttihatçı lider takımı tarafından savaş bitmeden önce atılan en önemli adım karakolun kurulmasıydı. Girişimi ayrılışlarından önceki haftada başlatanlar yine Talat ve Enver'di. Asli kurucular İttihatçı Subaylar Kilit Takımı'nın önemli bir üyesi olan Miralay Karavasıf ile İTC İstanbul Parti Örgütü'nün başı Kara Kemal idi. Örgütün adı bu ikisinin lakaplarından yapılmış bir sözcük oyunuydu. Ve örgütün amacı savaş sonrası ortamında ittihatçıları korumak ve onları itilaf devletlerinin, liberallerin, itilafçıların ve Hristiyan cemaatlerin öç almalarına karşı himaye etmekti. Ayrıca başkentten yetenekli insanlar para, silah, erzak ve gereç göndermek suretiyle Anadolu ve Kafkasya'daki direnişi güçlendirmeyi de amaçlıyordu. İTC bir taraftan Anadolu'da silahlı direniş hareketi hazırlarken aynı zamanda da Rum, Ermeni, Fransız, İtalyan ya da İngilizler tarafından işgal edilme tehlikesi olan bölgelerdeki Müslüman Türk kesiminin haklarını savunmaya hazırlanıyordu. Bu girişim yerel müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulması şeklini almıştı. Ki bu örgütler savaş sonrasında Anadolu ve Trakya'da ulusal direniş hareketinin oluşturulmasında hayati bir rol oynayacaklardı. İlk cemiyet Kasım 1918'de kurulmuştu. Ulusal direniş hareketi Anadolu'da ortaya çıktığında bunun asıl hasmının İngiltere ya da Fransa değil Yunanistan olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a İngiltere'nin güçlü desteğiyle Mayıs 1919'da İzmir civarındaki bölgeyi işgal hakkı verilmişti. Yunanistan'ın Anadolu işgali sonraki yıllarda çok büyük boyutlar alacaktı. Bunun nedeni İtilaf devletlerinin savaş sonrasındaki barış görüşmelerini yürütme şeklinde görülebilir. Görüşmeler yenik ülkelerle birlikte yürütülmemiş, barış koşulları galip ülkeler tarafından zorla kabul ettirilmişti. İtilaf güçlerinin kendi arasında yürütülmüştü. Bu güçler savaş sırasında yapılmış kısmen ihtilaflı bir takım anlaşma ve vaatlerle karşı karşıyaydılar ve bunları bir sonuca bağlamak zorundaydılar. Bu iş epey zaman aldı. Aslında öylesine çok zaman aldı ki İtilaf devletleri sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na Ağustos 1920'de son derece sert barış koşullarını dayattıkları sırada savaşın bitişinden beri askerlerini sürekli terhis eden bu devletlerin barış koşullarını uygulatacak araçlar kalmamıştı. Başbakanları Eleutherios Venizelos önderliğindeki Yunanlılar bu durumdan yararlandılar. Venizelos, İtilaf devletlerinin güçlü bir uzantısı gibi davranma ve Anadolu'daki Türk direniş hareketini barış koşullarını kabule zorlama önerisinde bulundu. Sonuç, Yunanlıların 1922'de tam bir bozguna uğramasıyla sonuçlanan kanlı bir savaştı. İstanbul, Kasım 1918, Mart 1920. Saray. Osmanlıların son padişahı olacak olan 6. Mehmet Vahdettin, bütün bu dönem boyunca daha elverişli bir barış antlaşması elde etmek için İtilaf devletlerinin, bilhassa da İngiltere'nin suyuna gitmeyi amaçlayan siyasetler izledi. Gayretlerine rağmen 1920 yazında son derece ağır bir barış antlaşması ortaya çıkınca, bu çizginin öteki taraftarları gibi o da bütün itibarını kaybetti. Padişah tıpkı öncekiler gibi saltanat ve din çizgisinde düşünmekteydi. Onu ilgilendiren şeyler saltanatın halifelik makamı olarak İstanbul'un ve güçlü şekilde sorumluluğunu duyduğu Orta Doğu'nun Müslüman halkları üzerindeki otoritesinin muhafazasıydı. Milliyetçi değildi. Gerçekte milliyetçiliği ve bu ideolojiye kapılmış olan iddiatçıları imparatorluğun başına gelen felaketten sorumlu tutuyordu. Ve Anadolu'nun ya da başka bir bölgenin tam bağımsızlığına pek aldırdığı da yoktu. Sultan Vahdettin, İttihatçıların kuklası olmuş selefinin aksine, İttihatçı aleyhtarı, milliyetçi aleyhtarı ve İngiliz taraftarı çizgiye yerleştirmek için siyasete etkin şekilde müdahalede bulundu. Kuşkusuz onun esas silahı, sadrazamları ve nazırlarını kendi tercihine göre atamaktı. Bu bakımdan Nisan 1920'ye kadarki dönem 3 alt döneme ayrılabilir. Kabineler. Birinci dönem bir geçiş dönemiydi. Savaş zamanının liderleri iktidarı Ekim ayında devrettiklerinde padişah eski diplomat Ahmet Tevfik Paşa Oktay yönetiminde tarafsız bir kabine kurmak istemiş. Ama iddiatçılar bir iddiatçı olmadığı halde yine de cemiyetin güven duyduğu eski Genelkurmay Başkanı Münşir Ahmet İzzet Paşa Furgaç yönetiminde ılımlı bir İTC kabinesinde ısrar etmişlerdi. Savaş zamanı liderlerinin uzaklaşması ve mütarekenin akdedilmesiyle birlikte padişah İzzet Paşa'nın yerine Tevfik Paşa'yı atadı. Tevfik Paşa 11 Kasım 1918'den 3 Mart 1919'a kadar İttihatçı aleyhtarı niteliği giderek artan iki kabineye başkanlık etti. 4 Mart'ta Tevfik Paşa kabinesinin yerine 1. Damat Ferit Paşa kabinesi geçti. Savaş sonrası Osmanlı siyasetinin kilit adamı olan damat Ferit Paşa en az 5 kabine yönetti. Padişahın eniştesi olmasından dolayı saraya yakındı ve padişahın tam olarak güvendiği tek kişiydi. Ama aynı zamanda da yeniden canlanmış olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın başta gelen bir mensubuydu. Mart-Eylül 1919 aylarındaki 3 Ferit Paşa kabinesi bir ikinci alt dönem oluşturmaktadır. Bu 3 kabine özellikle İtilaf devletleri Yunanistan'a Mayıs ayında İzmir ve çevresindeki bölgeleri işgal etme izni verdikten sonra ulusal direnişin hem başkentte hem Anadolu'da gittikçe artan etkinlikleriyle karşılaşmıştı. Bu kabineler direnişi bastırmak ve iddiatçıları cezalandırmak için gittikçe daha kararlı bir çaba gösterdiler. Eylül sonlarında direniş hareketinin baskısı Ferit Paşa'yı çekilmeye zorladı. Yerine geçen Ali Rıza Paşa 3 Mart 1920'ye kadar ve Salih Hulusi Paşa 2 Nisan'a kadar kabineleri Ferit Paşa hükümetlerinin aksine ulusal direnişçilerle işbirliği yapmaya ve Anadolu'yla artan geçimsizliği yatıştırmaya çalıştılar. Partiler. Bu dönemin çoğunda yeniden canlanan Hürriyet ve İtilaf Fırkası resmi siyasette başat güç idiyse de iddiatçıların etkinlikleri yeraltı direnişiyle sınırlı kalmadı. İddiatçı partiler bir süre çalışmaya devam etmişlerdi. İTC Kasım ayı başındaki son kurultayında kendini feshetmiş ve Teceddüt Fırkasını kurmuştu. Muhalif iddiatçılardan bir topluluk Fethi Okyar yönetiminde Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkasını kurmuştu. Bunlardan başka savaş sonrası dönemde bol sayıda kısa ömürlü küçük parti vardı. Meclisin Aralık ayında dağıtılmasından sonra iddiatçılar üzerindeki baskı yoğunlaşmaya başladı. Giderek çok sayıda önde gelen cemiyet üyesi tutuklanmaktaydı. Yüzün üstündeki üye Nisan başında tutuklanmıştı. Tutuklamalar kısmen liberal hükümetin girişimiyle, kısmen de İngilizlerin talebiyle oluyordu. İngilizler Ermeni zulmünde, İngiliz savaş tutsaklarına yapılan kötü muamelede ya da mütareke koşullarının baltalanmasında parmağı olan kişiler diye düşündükleri savaş suçlularını yargılamak niyetindeydiler. Bu davaların bazılarıyla özel bir Osmanlı mahkemesi meşgul olmuş ise de tutuklananların birçoğu sonradan İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü. Çoğu orada 1921 sonlarına kadar kaldı. Meclisin dağıtılmasıyla zaten sekteye uğramış olan siyasal faaliyet, Teceddüt Fırkası'nın Mayıs'ta kapatılmasıyla daha da kısıtlanmıştı. Durumu yeterince istikrarlı bulmayan hükümet, yeni seçimler için yapılan baskılara karşı koymuş ama sonunda Anadolu direnişinden gelen isteklere boyun eğmişti. Seçimler 1919 sonbaharında yapıldı. Ama o zamana kadar İttihatçıların güdümünde olan direniş hareketi Anadolu'nun çoğuna hakim olduğundan Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan kararlı şekilde İttihatçı ve milliyetçi bir nitelik taşımakta ve direnişin sözcülüğünü yapmaktaydı. Meclis-i Mebusan'daki milliyetçi çoğunluk Felah-ı Vatan grubu olarak örgütlenmişti. 28 Ocak 1920'de bu grubun hazırladığı Misak-ı Milli denilen beyanname mecliste kabul edildi. Bu beyanname direniş hareketinin amaçlarının resmi ifadesiydi ve sonraki bağımsızlık savaşı boyunca da öyle kaldı. Milliyetçiler tarafından Erzurum ve Sivas'ta düzenlenen kongrelerin kararlarını esas alan bu metin 6 maddeden oluşuyordu. 1. Din, ırk ve amaç bakımından birleşik olan Osmanlı-İslam çoğunluğuyla meskun topraklar ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Ancak Arap çoğunluğuyla meskun olup yabancı işgali altında bulunan toprakların kaderi halk oylamasıyla tayin edilmelidir. 2. 1878'den 1918'e kadar Ruslarda kalmış olan Elviye-i Selase 3 vilayet, Batum, Kars ve Ardahan kaderini bir halk oylaması tayin edebilir. 3. Batı Trakya'nın kaderi içinde aynısı geçerli olmalıdır. 4. Başkent İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların ticari deniz ulaşımına açılması ilgili diğer devletlerle birlikte bir müzakere konusu olmalıdır. Azınlıkların hakları, İtilaf devletleri ile Avrupa devletleri arasında yapılmış antlaşmalara uygun olarak sağlanacaktır. 6. İmparatorluğun siyasi, mali ve adli bağımsızlığı temin edilmeli ve kısıtlamalardan bağımsız olmalıdır. Yani kapitülasyonlara dönüş kabul edilmeyecektir. Bu, milliyetçi programın temel beyannamesiydi. Anlamlı olan şu ki, Türk ulusal egemenliğini savunmuyor, bütün Müslüman Osmanlıların egemenliğini savunuyordu. Fiiliyatta bu, Türkler ile Kürtler demek oluyordu. 63 farklı grup ve partiyi birleşik bir cephede toplayarak bir milli kongre oluşturulması suretiyle, parti anlaşmazlıklarının giderilmesi ve Paris'teki barış konferansında Türklere söz hakkı sağlamak amacıyla bir girişim oldu. Bu kongre, Kasım 1918, Kasım 1919 arasında aralıklı şekilde faaldi. Ne var ki bir takım broşürler yayınlamasına, hatta Paris'e bir heyet göndermiş olmasına rağmen kendisine kulak veren olmadı. Açık siyasal faaliyet İstanbul'un 16 Mart 1920'de İngilizlerce işgaliyle son bulmuştu. Bununla hem Osmanlı hükümet kurumlarının milliyetçilerle olan işbirliğini durdurmak hem de milliyetçilere baskıda bulunmak istenmişti. Meclis-i Umumi'deki milliyetçi önderler İngilizlerin harekete geçmelerinin eli kulağında olduğunun farkındaydılar. Ama meclisi açık tutmayı, yer altına kaymamayı ve Anadolu'ya gitmemeyi kararlaştırdılar. Çünkü İngiliz siyasetinin ülkenin ulusal haklarını ortadan kaldırdığı iyice anlaşılsın istiyorlardı. Nitekim İngiliz güvenlik subayları, Felah grubunun en önde gelen liderleri olan Hüseyin Rauf ile Kara Vasıf'ı meclis binasında tutukladılar. Bunun üzerine son Osmanlı Meclisi protesto olarak 2 Nisan'da kendini tatil etti. Kamuoyunu harekete geçirme çabaları. gerek iddihatçı, gerek iddihatçı karşıtı çeşitli parti ve siyasal grupların kamuoyunda olsun, Avrupa'daki siyasetçiler üzerinde olsun önemli bir etki yaratmamalarına karşın, savaş sırasında İTC ile sıkı ilişkisi olan ama açıkça siyasal olmayan bir takım toplumsal ve kültürel örgütlerin yerel Müslüman kamuoyunu milliyetçilik davasına kazandırmada önemli katkıları oldu. Mütarekeden sonraki ilk aylarda Müslüman halk arasında genel bir umutsuzluk ve tevekkül havası vardı. Ancak İzmir'in Mayıs 1919'da Yunanlılarca işgali bir dönüm noktası oldu. İşgalden hemen sonra protesto olarak İstanbul Darülfünun öğrencileri ve hocaları önderliğinde kitle gösterileri yapıldı. İtilaf Devletleri. Mütarekenin koşulları ve 50 binin üzerindeki 30 bin İngilizdi, İtilaf askerinin varlığı, İtilaf Devletleri temsilcilerini İstanbul'un Mart 1920'deki resmi işgalinden önce bile başkentteki egemen siyasal güç haline getirmişti. Bununla beraber ulusal bir Osmanlı hükümetinin iktidarda olduğu dönemlerde bile bazı etkenler İtilaf Devletleri'nin denetimini güçleştirmekteydi. İmparatorluğun hala resmen bağımsız olması, milliyetçilere sıcak bakan Osmanlı devlet memurlarının Anadolu hareketine istihbarat, erzak, gereç, silah ve insan göndererek yardımcı olmalarına olanak sağlamıştı. İtilaf devletleri her bir hükümet dairesinde neler olup bittiğini denetleme olanağına sahip değildi. Bilhassa İngilizlerin, Rum ve Ermeni azınlık mensuplarına aşırı bel bağlamış olmaları, İtilaf devletlerinin Osmanlı toplumunun Müslüman Türk kesiminde olan bitene ilişkin istihbaratını kısıtlıyor, bu da İtilaf devletlerinin yeraltı direnişinin hem sayısal gücünü hem de becerilerini eksik değerlendirmeye götürüyordu. İtilaf devletlerinin ortaya koyduğu yönetim yapısı son derece karmaşıktı. İngilizlerin önce General Malin'in, sonradan General Harrington'un komutasındaki Karadeniz ordusu Boğazlar bölgesinin işgalinden sorumluydu. Oysa Balkanların parçası olan Avrupa Türkiye'sinin aslen Selanik'te üstlenmiş ve 1918'de Bulgaristan'ı yenen Fransız Army de Lorient'in komutanı General Franquet d'Esperey'in denetiminde olacağı kabul edilmiş bulunmaktaydı. Bu durum kuşkusuz bir parçası Avrupa'da, bir parçası Boğaz içinde olan İstanbul'da sürekli sürtüşmeye yol açıyordu. Ancak dizginler tam olarak askeri yetkililerin elinde değildi. İtilaf devletlerinin ayrıca kendi diplomatik temsilcileri de vardı. Bunlar imparatorluk ile İtilaf devletleri arasında resmen bir savaş hali sürdüğü için büyükelçi değil, yüksek komiser diye adlandırılıyorlardı. Resmi olarak komutanlar bunların otoritesine tabiydiler. Gerçekte ise çok defa bağımsız davranıyorlardı. Başkentin Mart 1920'deki işgalinden sonra komutanların rolleri doğal olarak çok daha artmış bulunuyordu. Yüksek komiserler hükümetlerini diplomatik açıdan temsil etmekle kalmayıp gıda, sağlık işleri, mülteci sorunları ve mali işler gibi konulara bakan müttefik denetim ve düzenleme kurulları aracılığıyla başkent yönetiminin büyük ve gittikçe artan kısmını da üstlenmişlerdi. Osmanlı hükümeti kendi memurlarına ödeme yapma ya da halkı besleme olanaklarından yoksundu. Bu nedenle İtilaf devletleri soruna yardımcı olmak için devreye girmek zorunda kalmış ve oldukça da başarı göstermişlerdi. Öyle bile olsa savaş ertesi yıllarda İstanbul'da yaşam hayli zordu. Savaş sırasında zaten %400 artmış olan fiyatlar tekrar 4'e katlanmıştı. Başlangıçtaki ciddi kömür ve buğday darlığı, sonunda İngiltere'den ithal edilen kömür ve Amerika'dan ithal edilen buğdayla halledildi. Durum, kentteki mültecilerin sayısı nedeniyle ağırlaşmıştı. Yenik düşmüş bir ülke başkentinde, savaş sonrasında doğal olarak bulunan mülteci kitlesinden başka bir de Rus kaçakları vardı. Bunların bazısı 1920 başında gelmişti ve o yılın Kasım ayında Fransız donanması, General Wrangel komutasındaki 150 bin kadar Bolşevik aleyhdarı Beyaz Rus'un Kırım'dan tahliyesini gerçekleştirmiş ve bunları Boğazlar bölgesine yerleştirmişti. Bu mültecilerin yarısı İstanbul bölgesinde yaşamaktaydı. Bu durum konut sorununu artırmış, İtilaf devletlerinin binalara el koyması ise konut sorununu daha da kötüleştirmişti. Bu karmaşık yönetim yapısı şayet İtilaf güçleri arasındaki ilişkiler güven ve iyi niyete dayansaydı işler hale getirilebilirdi ama ikisi de yoktu. Osmanlılara yönelik İngiliz siyasetinin düşmanca ve kendi işgal bölgelerindeki yönetimlerinin sert, hatta kinci olmasına karşın İtalyanlar 1920'den ve Fransızlar 1921'den itibaren ulusal direnişe kur yapmaya başlamışlardı ki bu durum yüksek komiserler arasında sık sık çatışma konusu oluyordu. İttihatçı Yeraltı Örgütü. Bu uyuşmazlıktan İstanbul'daki İttihatçı Yeraltı Örgütü kendi çıkarı doğrultusunda yararlanmaktaydı. Karakol, Kasım 1918 ile Mart 1920 arasında hatırı sayılır sayıdaki İttihatçı subayı, ki birçoğu aranmakta olan kişilerdi, Anadolu'ya gizlice kaçırmayı başarmıştı. Karakol ayrıca Anadolu'da gelişmekte olan direniş hareketine İtilaf devletlerinin denetimi altındaki Osmanlı depolarından çalınmış büyük miktarlarda silah, erzak, gereç ve cephanelik sağlamıştı. Anadolu'ya bu şekilde 56 bin ateşleme takımı, 320 makineli tüfek, 1500 tüfek, 2000 sandık cephane ve 10 bin üniformanın kaçak gitmiş olduğu bildirilmektedir. Bu eylemlerde eski teşkilat-ı mahsusa ajanlarından başka halen Kara Kemal'in denetiminde olan hamal ve kayıkçı esnaflarının ve harbiye nezareti ile telgraf idaresindeki iddiatçı memurların çok büyük rolleri oldu. Karakol direniş hareketine hükümet dairelerindeki kendi casusluk şebekesinden edinilmiş istihbaratla temin etmekteydi. Osmanlı bürokrasisinin Anadolu'daki milliyetçilerle olan işbirliğinin genişliğinin anlaşılması, İngilizlerin 1920'de İstanbul'u resmen işgalinin başlıca nedeniydi. 1919'da gittikçe daha çok subay Anadolu'ya geçtiğinde ve bir direniş hareketi ortaya çıkmaya başladığında, harekete başkanlık edecek otorite sahibi ve adı lekesiz olan birine ihtiyaç duyulmuştu. Yeraltı örgütünün önce eski başkomutan ve sadrazam Ahmet İzzet Furgaç Paşa'ya başvurduğu anlaşılıyor. Paşa, ittihatçı olmamakla beraber ittihatçıların ateşli bir yurtsever diye itimat ettikleri bir kişiydi. Anlaşma olmayınca önde gelen karakol mensupları Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk yanaştılar. Mustafa Kemal İTC'nin başından beri üyesiydi. Çekirdek kadrodaki eylemci subaylardan biriydi. 1908 devriminde ve 1909'daki hareket ordusunda yer almış, 1911'de Libya'da görev yapmıştı.